Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya iç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, İncil'den Galatyalılara mektup 5. bölüm 16. ayetten 22. ayetler arasına bakacağız. Konu imanla kurtulup ruhta yürümek ruhun ürününü oluşturur. Şimdi Pavlos, bedenin arzularına göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır. Bu bölümün tümü bunun nasıl işlerlik gösterdiğini gösterir. Bu önemli bölüme girerken özetleme yapıp onları sahip olduklarımızla bağlamak istiyorum. Bu bölümde konu ruh aracılığıyla kutsallaştırılmadır. Pavlos bizlere Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın demiştir. Mesih bizleri neden özgür kıldı? Pavlos bu mektupta birkaç şeyden söz etmiştir. Bölüm 1-4'te bizlere Mesih'in bizleri şimdiki kötü çağdan özgür kıldığını söyler. Yani bizim şimdiki kötü çağa hizmet etmemiz gerekmemektedir. Sonra bölüm 2.20'de artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor der. Siz de ben Hristiyan hayatını yaşayamayız ama Mesih onu bizim içimizde yaşayabilir. Bu harikulade bir özgürlüktür, muazzam bir özgürlüktür. Bölüm 3.13'te bizlere yasanın lanetinden kurtarıldığımız söylenir. Bizler yasanın yargısı ve suçlu çıkartmasından kurtarıldık. Hatta yasanın ta kendisinden kurtarıldık. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Galatyalılar 4:4-5'te diyordu bunu. Paulus şimdi bedenin isteklerine göre yaşamayı ruhta yürümekle kıyaslayacaktır. Buyruk şöyledir. Galatyalılar 5 ayet 16. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Kutsal ruhun yönetiminde yaşamak. Bu ayet Hristiyan yaşamının büyük bir ilkesini dile getirir. Kutsal ruhun yardımıyla yürüyün. Yürümek için kullanılan sözcük peripateyodur ve 5 aşağı 5 yukarı yürümek anlamına gelir. Bu Yunanca sözcük Yunanistan'ın Atina kentindeki bir felsefe okulu için kullanılırdı. Bunun nedeni bu ekolün kurucusunun öğretide bulunurken 5 aşağı 5 yukarı yürümesiydi. Bizler için ilke ruhta yürümektir. Bunu yaparsak benliğin tutkularını asla yerine getirmeyiz. Tutku sözcüğü günümüzde kötü bir çağrışım yapar ki bu Yunanca sözcükte yer almaz. Benliğin tutkuları benliğin arzularından söz eder. Bunların birçoğu ahlak dışı değildir ama benliktendir. Müzik, sanat, iyilik yapanların yaptıkları ve benzeri gibi. Kendi başlarına kötü olmayan ama ruhsal şeylerin yerini alabilen birçok şey vardır. Bazı Hristiyanların bir hobiyle fazlasıyla ilgilenebilir ve bu kendilerini Tanrı sözünden uzaklaştırabilir. Birçok Hristiyan adına televizyon dediğimiz o salak kutunun önünde tapınarak saatlerce haddinden fazlasıyla zaman geçirirler. Beni yanlış anlamayın. Ben televizyon seyrediyorum. Televizyon seyredemeyeceğimi söyleyen herhangi bir yasanın altında değilim. İnsanın zevk alabileceği, severek seyredebileceği bazı programlar vardır. Ama televizyon seyretmek benliğin bir tutkusudur ve onun önünde saatlerce oturmak. Sizi ruhsal olandan uzaklaştırıyorsa o zaman yanlıştır. Her ne olursa olsun, sizi ruhsal olandan uzaklaştırıyorsa bu yanlıştır. Çünkü diyor Paulus Galatyalılar 5.17'de, benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Bu ayetin harfi bir tercümesi anlamı ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Çünkü benlik ruha ve ruh da benliğe karşı savaşır. Bunlar birbirlerine karşıttırlar öyle ki istediğiniz şeyleri yani eski doğanızın yapmayı istediği şeyleri yapamazsınız. İnanlının yeni bir doğası vardır değerli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Nikodemus'a bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur dediğinde söylediği buydu. İnanlı hala benliğin o eski doğasına sahiptir ve bu hayatta ondan kurtulamayacaktır. Eski doğadan kurtulabileceğimiz düşüncesi trajik bir hatadır. Yuhanna, günahımız yok dersek kendimizi kandırırız, içimizde gerçek olmaz demiştir. Dostum eğer içinizde gerçek yoksa o zaman bir yalancısınız demektir. Bu ayet kusursuz bireyi yalancı konumuna koyar. Bizim eski ve yeni olmak üzere iki doğamız vardır. Paulus'un Romalıların son kısmında tanımladığı budur. Kendisi iki doğanın karmaşasını yaşamıştır. Aynı şey birçok inanlının da deneyimi olmuştur. Benlik ruha karşı savaşır ve ruh benliğe karşı savaşır. Bu yüzden yapmayı istediğimiz şeyleri yapamayız. Yeni doğa eski doğaya karşı isyan eder. İkisi birbirine karşıttır. Birbirleriyle savaş halindedirler. Siz de bunu kendi hayatınızda yaşadınız mı dostum? Gel ey kaynak adlı bir ilahi vardır. Şöyle der. Gel ey her kutsanmanın kaynağı. Yüreğimi senin kayranın şarkılarını söylemek üzere akort et. Hiçbir zaman durmadan akan merhamet ırmakları. En yüksek sesle söylenen ilahileri hak ediyorlar. Bu harika bir ilahidir. Son kıtada şu sözler vardır. Uzaklaşmaya yatkınım. Rab, bunu hissediyorum. Sevdiğim Rabbi bırakmaya yatkınım. Bu ilahi yazıldıktan sonra birisi ona bakıp, benim deneyim böyle değil, ben bunu değiştireceğim demiştir. Bu yüzden bazı ilahi kitaplarında şu sözleri buluyoruz. Tapınmaya yatkınım. Rab, bunu hissediyorum. Hizmet ettiğim Tanrı'yı sevmeye yatkınım. Hangisi doğrudur? Aslında ikisi de doğrudur. Uzaklaşmaya, sevdiğim Tanrı'dan uzaklaşmaya yatkın bir doğam var. Bu eski doğamın Rab'den uzaklaşmayı arzuladığı zamanlar vardır. Bu sizin de başınıza geldi mi dostum? Bir de Rab'be tapınmaya yatkın yeni bir doğam vardır. Bazen arabamda giderken ona, "Ya Rab, ne kadar harikasın, seni seviyorum ve sana tapınıyorum," diye haykırırım. Bu benim yeni doğamın bir dışa vurumudur. Bir dışa vurumudur. Eski doğam hiçbir zaman onu övmez ve onu sevmez. Her inanlının bir eski ve bir de yeni doğası, yeni tabiatı vardır. Ruhta yürüyüp yürümediğimi bilmiyorum diyen insanlar vardır. Bu konuda kendinizi kandırmayın. Bilebilirsiniz. Pavlos bunu bilebilirsiniz diye burada çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz diyor Galatyalılar 5:18'de. Kutsal Ruh bizleri daha yüksek bir konuma getirir. Şimdi Pavlos benliğin işlerinin neler olduğunu açıklıyor. Benliğin işleri bellidir diyor. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklardır. Galatyalılar 5:19-21. ayetler. Burada cinsel günahlar, dinsel günahlar, sosyal günahlar ve kişisel günahları görüyoruz. Bir, cinsel günahlar. Nedir bunlar? Zina. En iyi el yazmalarından çıkarılmış cinsel ahlaksızlık kapsamı altına alınmıştır. Cinsel ahlaksızlık, fuhuş, pislik, paklıktan uzaklık, cinsel ahlaksızlık, bunlara cinsel günahlar dahildir. Sefahat, zalimlik, sadizm. Günümüzde bunları bol bol görüyoruz. Dinsel günahlar, putperestlik. Putlara tapma. Buna para ve Tanrı'nın yerini alan her şey dahildir. Büyücülük, uyuşturucu. Uyuşturucu bütün putperest dinlerde kullanılır. Düşmanlık, nefret, çekişme, eris. Yunanlıların erisi çekişme tanrıçasıydı. Tartışmalar, kavgalar. Sosyal günahlar ise kıskançlık, rekabet, öfke, çabuk öfkelenmek, bencil tutkular, hizipçilik, küçük gruplaşmalar. Kilisedeki küçük gruplar Mesih'in davasına zarar verirler. Ayrılıklar, fitneler, bölünmeler, partiler, tarikatlar, çekememezlik, katillik, büyük bir olasılıkla burada adı geçen başka günahlara dahil edildiği için en iyi el yazmalarından çıkarılmıştır. Rab, eğer nefret ederseniz katillikten suçlu olduğunuzu söyler. Kişisel günahlar, sarhoşluk, çılgın eğlenceler. Pavlos'un benliğin işlerinin bu listesine benzeri şeyler sözleriyle son verdiğine dikkat edin. Bunun anlamı daha söyleyebileceği birçok şey olduğudur. Böyle davrananlar diyor, Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Davrananlar sürekli yapmayı belirtir. Rabbimiz domuz ahırına giden ama orada kalmayan kaybolan oğul örneğini vermiştir. Domuz ahırında kalanlar sadece domuzlardır. Bir oğul oraya girerse oradan çıkana dek çok mutsuz olur. Günah içerisinde yaşamaya devam edebiliyorsanız tehlikeli bir konumdasınız. Bu Tanrı çocuğu olmadığınız anlamına gelir. Pavlos benliğin işlerini listedekinden sonra şimdi ruhun meyvesini listeleyecektir. Tezada dikkat edin. Benliğin işleri ve ruhun meyvesi. Benliğin işleri sizin yaptığınız şeylerdir. 10 emir benliği kontrol altında tutmak için verilmiştir. Ama şimdi Hristiyan yaşamının, Mesih inancı yaşamının ruhun meyvesini üretmesi gerekir. Ruhun ürünü ise diyor Galatyalılar 5. bölüm 22-23. Ayetlerde sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Rab İsa Mesih, Yuhanna 15. bölümde ruhun meyvesinden söz etmiştir. Onsuz hiçbir şey yapamayacağımızı söylemiştir. Ve meyve, onun yani Rabbin bizim hayatlarımızda olmasını istediği şeydir. İsa, meyve, daha çok meyve, çok çok meyve ister. İkinci benzetmesinde tohumun 30 kat, 60 kat ve 100 kat meyve ya da ürün verdiğinden söz eder. Bizim çok meyve vermemizi ister. Meyve, Rab İsa'nın yaşamlarımızda Tanrı'nın ruhunu kullanmasıyla oluşturulur. Bizim aracılığımızla hayatını yaşamak istemektedir. Hristiyan yaşamını yaşamanızın sizden hiç istenmediğini söyleyip durmamın nedeni budur. Sizden Hristiyan hayatını onun sizin içinizden yaşamasına izin vermeniz istenmiştir. Hiçbir inanlı Hristiyan hayatını kendi başına yaşayamaz. Eski doğa ruhun meyvesini oluşturmayacaktır. Paulus Romalılar 7:18'de yeni doğanın ruhun meyvesini oluşturma gücüne sahip olmadığını çok açık bir şekilde bildirmiştir. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yok demiştir. Bu bir kendin yap operasyonu değildir. Ama Tanrı'nın ruhunun yaşamlarımızda ruhun meyvesini oluşturmasına nasıl izin vereceğiz? Meyve oluşturma konusu ilginçtir. Bahçemize bir elma ağacı dikmiştim. Meyvenin kendi çabamla değil de ağaç tarafından üretildiğini gözlemledim. Anlayabildiğim kadarıyla dallar hiçbir zaman bir araya gelip çok çalışalım ve bu adam için bir şeyler yapalım çünkü meyveyi seviyor demiyorlar. Meyve severim ama anlayabildiğim kadarıyla meyve veren dallar kendilerini sadece güneş ışığı ve güneşe açıyorlar. Bir çiçek açıyor, sonra küçük bir yeşil meyve oluşuyor, büyüyor, sonra da olgunlaşıyor. Dikkat ettiğim bir başka şey de dallar hiçbir zaman ağacın gövdesinden ayrılmazlar ve ayrılıp gezip dolaşmazlar. Rabbimiz bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz dedi. Bizim sorunumuz kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunuyoruz. Sonra sunak ısınıyor ve sunaktan aşağıya iniyoruz. Meyve vereceksek Mesih'te kalmalıyız. Paulus bu konuyu anlayabilmemiz için meyve verme ilkesinden söz etmektedir. Meyve teslim olmakla, etrafımızdaki tatlı etkilere teslim olmakla oluşur. Dünyadan söz etmiyorum. Paulus da dünyadan söz etmiyor. İçimizde yaşayan kutsal ruha teslim olmamız gerektir. Kutsal ruh bizlerin meyve vermemizi ister. Buna ruhun meyvesi deniyor. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenliktir. Tekil olduğuna dikkat edin. Meyveleri demez. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenliktir. Burada kullanılan gramer hakkında tartışabilirsiniz ama Yunanca'da tekildir. Bu sevginin bir meyve olduğunu ve bundan bütün diğer meyvelerin oluştuğunu bildirir. Sevgi birinci sıradadır. Paulus, bizlerin sevgi olmadan ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zil olduğumuzu söyler. 1. Korintoslular 13. bölüm hiçbir zaman kutsal kitaptan çıkarılıp güzel bir çerçeveye konup duvara asılması için verilmemiştir. Ruhun armağanlarına aittir ve armağanlar sevgi olan ruhun meyvesi aracılığı olmadan kullanılmamalıdırlar. Bir armağanı bunu ruhun meyvesi aracılığı olmadan kullanamazsınız. Sevgi çok önemlidir. Paulus 1. Korintoslar 13'te eğer vücudunuzu yanmak için verseniz ve sahip olduğunuz her şeyi verseniz bile ama sevginiz yoksa hiçbir şey olduğunuzu söyler. Paulus'un söylediklerinin önemini anlamalıyız. Paulus'un yine 1. Korintoslular 13. bölümde söylediği bir başka şey de sevgi kendi çıkarını aramazdır. Sevgi kendi çıkarını aramaz. Sevgi her zaman başkaları için bir şeyler yapmaktadır. Bir armağanın her zaman kilisede kullanılması gerekir. Bütün inanlılar için ruhun bir gösterimidir. Bütün inanlıların bir armağanı vardır ve bu armağanın inanlılar topluluğunun yararı için kullanılması gerektir. Gözlerim, bedenimin diğer kısımlarının yararı için çalışıyorlar. Bedenime doğru yönde yol gösteriyorlar. Önemlidirler. Gözlerimin, bedenimin geri kalan kısmını bırakıp benden ayrılarak, biz bakınmayı severiz ve sizin ayaklarınız yoruluyorlar. Bu yüzden bir süre için sizi bırakacağız demesini hayal bile edemiyorum. Böyle bir şey asla yapmazlar. Hiçbir armağanın ruhun ürününden bağımsız olarak kullanılamayacağını kabul etmemiz gerekir. Ve bu meyve de sevgidir. Rab İsa'nın Yuhanna 15'te sözünü ettiği bu tür bir meyveydi. Meyve ruhun meyvesidir. Ruhun ürünü ise diyor Paulus Galatyalılar 5:22-23'te sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bu nitelikleri yasaklayan hiçbir yasa yoktur ve hiçbir yasa bunları oluşturmaz. Bunların hiçbirini kendi çabanızla oluşturamazsınız. Örneğin hiç yumuşak huylu olmayı denediniz mi? Eğer yumuşak huylu olmayı denediniz ve bunda başarılı oldunuzsa yumuşak huylu olduğunuzdan ötürü gurur duyarsınız ve o zaman da yumuşak huyluluğunuzu ve alçak gönüllülüğünüzü kaybedersiniz. Bir an için ruhun meyvesine bakalım. Ruhun meyvesi inanlıların yaşamlarını niteleyen şey olmalıdır dostum. Değerli bir inanlının sizi yargılamayacağım ama ben meyve müfettişiyim ve oluşturduğunuz meyveye bakma hakkına sahibim deyişini duyardım. Eğer bir inanlı iseniz dostum, yüreğinizde ve yaşamınızda sevgi olmalıdır. Ama dostum, eğer hayatınızda cinsel günahlar varsa, gerçek sevginin ne olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceksiniz. Günümüzde seks hakkında çok şey bilen birçok genç var ama sevgi hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Sevgi, ruhun bir meyvesidir ve Tanrı bir kocaya bu sevgiyi karısı için ve kadına da kocası için verecektir. Ben kimsenin iki Hristiyanın birbirini sevebileceği gibi sevebileceğini sanmıyorum. İki Hristiyan yani iki Mesih inanlısı, gerçek anlamda Mesih inanlısı birbirlerini gerçekten sevebilirler. Doktor Maggie diyor ki, karıma evlenme teklif ettiğim geceyi hiç unutmayacağım. O gece beni kabul etmedi ama kabul ettiğinde birlikte dua edip yaşamlarımızı Rabbe adadık. Ona ben anlaşılır bir şekilde konuşan bir vaizim. Bir gün başım derde girebilir, kendimizi sokakta bulabiliriz dedim. Bana söylediği şeyi hiç unutmayacağım. Eğer sokakta kalacaksan ben de senin yanında olacağım dedi. Bu yüksek düzeyde bir sevgidir. İlk kızımızı kaybettiğimizde karıma bunu doktorun söylemesini istemedim. Bunu ona ben söylemek istedim. Ona haberi bildirdiğimde birlikte ağladık, sonra dua ettik. Böyle sevgi kutsal ruhun meyvesidir. Değerli dostum, sevinç Rab İsa'nın hayatınızda olmasını istediği bir meyvedir. Sevincimiz olsun, eğlenelim diye gelmiştir. Evet, günümüzde kiliselerimizde daha çok eğlenceli zamanlar olmasını isterdim. Dünyasal insanlar iş çıkışı barlara gidip birer içki içerler ve bunun adına mutlu saat derler. İnsanlar içeri girerlerken fazla mutlu görünmezler ve çıkarlarken de fazla mutlu görünmezler. Sadece ayyaştırlar. Bu sevinç değildir. Yuhanna, bunları size sevinciniz tam olsun diye yazıyorum der. Bunlar hayatın tadını gerçekten çıkarabilirsiniz diye yazılmıştır. Dostum, günümüzde iyi vakit geçiriyor musunuz? Umarım bir inanlı olarak geçiriyorsunuzdur. Üçüncü meyve esenliktir. İnanç ya da din bunu size asla veremez. Sadece Mesih size içinizin derinliklerinde esenlik verebilir. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz diyor Pavlus Romalılar 5:19'da. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Daha başka meyveler de vardır. Siz sabırlı mısınız dostum? Tahammülünüz var mı? Bu benim yardıma ihtiyacım olan bir alandır ve bunu ancak Tanrı'nın ruhu yapabilir. Bunu kendi kendime yapamayacağımı gördüm. Sonra şefkat, merhamet meyvesi vardır. İyilik vardır. Bağlılık. Eğer evliyseniz karınıza ya da kocanıza bağlı olursunuz. Bir iş yerinde çalışıyorsanız işinize ve patronunuza bağlı olacaksınız. Bir topluluğa aitseniz o topluluğa bağlı olacaksınız. Bir kilise üyesiyseniz kilisenize bağlı olacaksınız. Ülkenize, yasalara, devletinize bağlı olacaksınız. Neredeyseniz ve ne yapıyorsanız sadık olacaksınız dostum. Bundan sonra yumuşak huyluluk gelir. Bu yumuşaklık demek değildir. Gerçekten yumuşak huylu olan iki adam Musa ve Rabbi İsa Mesih'ti. Belki siz Musa dağdan inip halkın altından danaya tapındığını görünce onlara disiplin uyguladığında onun yumuşak huylu olmadığını düşünüyorsunuzdur. Ama yumuşak huyluydu. İsa para bozan insanları tapınaktan kovduğunda yumuşak huylu muydu? Yumuşak huyluluk, yumuşaklık ya da zayıflık demek değildir. Yumuşak huyluluk, Tanrı'nın isteğini yapacağınız, kendi isteminizi Tanrı'nın istemine teslim edeceğiniz anlamına gelir. Son olarak öz denetim vardır. Günümüzde Hristiyanların öz denetimli olmaları çok gereklidir dostum.